Anksiyetili müzik sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün çok çok çok özel bir konuğumuz var. Sevgili kemençe icracısı Hazal Erdem'le beraberiz. Hazal'cığım hoş geldin, nasılsın?
Hoş buldum, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
İyiyiz be.
Bizler de iyiyiz, sağ olasın geldiğin için teşekkür ediyoruz tekrardan sana.
Ben teşekkür ederim bu sıkıntılı süreçte motive olmamı sağladığınız için. Çok mutluyum şu an.
Eğer biraz motive olduysan ne mutlu bize.
Evet.
Böyle podcast'imiz doğal bir podcast olduğu için spesifik sorularımız yok.
Çok güzel.
Baştan hikayeni dinlemeyi çok isteriz. Müziğe başlangıcın. Bu arada nasıl gitti?
Bu arada şunu da baştan belirteyim. Hazal benim Gazi Konservatuvar'dan yeni ismiyle Hacı Bayram Veli Konservatuvar'dan arkadaşım. Kendisi icra bölümünden. Çok iyi bir öğrenci olduğunu hatırlıyorum Hazal'ın. Başarılı bir öğrenci olduğunu hatırlıyorum ki okulu 4 senede bitirmesi buna en büyük örneklerden bir tanesi. Çünkü işte bahsetmiştim ya, bizde bir nazariyat dersi vardı mesela. Nazariyat dersinden bir dönem kalman, dönemi uzatmana yetiyordu. Hazal'la biz aynı girişliyiz ama tabii ki ben bir sene uzattım okulumu. Hazal uzatmadan mezun oldu. O yüzden Hazal'ın çok iyi bir öğrenci olduğunu söylemem gerekir. Aynı zamanda çok da iyi bir kemençe icracısı, evet. Ama aslında Hazal halk müziği kökenli bir müzisyen. Değil mi? Doğru mu?
Ne güzel.
Söylüyorum.
Doğru.
Evet, okula bağlamayla giriyor. Bu okul öncesi zamandan böyle okula kadar böyle bir dinleyelim mi hikayeyi? Nasıl müziğe başladın? Neler yaptın?
Tamam. Şöyle, aslında çok küçük yaştan itibaren müziğe ilgim vardı. İlkokuldan itibaren. Ama müziğe asıl girişim geç oldu. Yani konservatuvar okuma isteğim, öyle bir isteğim olduğunu fark etmek bayağı bir sonra oldu. Lisedeki müzik öğretmenim işte sesimi beğendi ve öylelikle hani profesyonel biri tarafından beğenilmek özgüvenim açısından da iyi oldu müzik anlamında. Ve o şekilde hani müziğe ilgim daha çok arttı diyebilirim. Hı hı. Lisede yani. Yani güzel sanatlar mezunu değilim. Direkt konservatuvardan başladım üniversitede. Şöyle 15 yaşında halk müziği korosuna girdim. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Gençlik Korosu, amatör bir koro. Oraya girdim ve korist olarak görev aldım orada. Zaman zaman da konserlerde solist olarak görev aldım. Yani çalgıyla aslında hiç alakam yoktu, bir şey çalmakla falan. Hı hı. Sonra işte okulda koroda bir arkadaşımla tanıştım ve onun babasından dersler almaya başladım. O da Ankara Devlet Türk Halk Müziği korosunun şefi Necim Kıran hocayla tanıştım ve ondan ders almaya başladım. Ama dersler şu şekilde oldu. Çok geç kalmıştım ders almak için. Çünkü işte sonradan fark ettim müzik okumak istediğimi ve geç başladım. Son bir yıl falan vardı ve hızlandırılmış derse başladık biz. Yani ne istediğimi de bilmiyordum açıkçası. Müzik okumak istiyordum ama müzik öğretmenliği mi, Türk müziği mi, batı mı, işte çalgı mı, ses mi? Tabii ses ağırlıklı ama hani müziğe bir gireyim okula, sonrasında nasıl gelişirse gibiydi. Çok bilinçli değildim. Ve işte Necmi Hoca ile başladık. Necmi Hoca'nın alanı da Türk Halk Müziği üzerineydi. Bana bağlama öğretti o süreçte ve işte aynı zamanda Türk Halk Müziği repertuarı ile ilgili eserler geçtik. Sonra ben okula hem çalgı, hem ses, hem de müzikoloji bölümüne, üçünün sınavına da girdim. Bizim Süper. Girdiğimiz yıl üçüne de girilebiliyordu. Sonradan değiştirmişler. Üçünü de denedim hangisi olur diye. Ama en çok ses eğitimini istiyordum tabii.
Ben bu arada o sırada sadece müzikolojisine girdim. Böyle şey soruyorlar bana. Neden işte komisyonda yetenek sınavında neden sadece müzikolojiye başvurdun falan. Ben böyle şey diyorum. Müzikoloji benim için işte hep hedefimdi falan diyorum ama oysa ki müzikolojinin M'sini bilmiyorum falan.
Benim de şöyle bir anım vardı. Gazi'nin sınavına girmeden önce birkaç tane daha okul denedim tabii ki. Hem heyecanımı atayım diye hem de tabii ki elimde bir yerler olsun ki bir güvencem olsun. Yani bir yere girmiş olayım diye. Hı hı. Ankara Üniversitesi'ni denedim. Orası da Batı müziği. Onun için İtalyanca bir araya çalışmıştık hocamla. Yani öyle dinlediğim kadarıyla diyeyim. Hı hı. Sınavda işte birinci aşamaya geçtim. İkinci aşamada artık icra bölümü. Bana işte bir sabahın seyirinde ötüyor kuşları söyledim. Bir de İtalyanca bir aryo söyledim. Söylemeye çalıştım. Tabii direkt beni Gazi Üniversitesi var Türk müziği. Oraya gitsen oranın sınavı daha iyi falan diye böyle. Direkt oraya yönlendirdiler. Ben de aynı şekilde niye opera? İşte neden bu bölüm falan? İşte küçüklüğümden beri çok ilgim var falan diye mecburen ayıp olmasın diye doğuş gibi. Niye orada olduğumu bilmediğim halde. Öyle, benim de öyle bir anım var yani. Sonra işte Gazi'nin sınavına girdim. Ses eğitimi olmadı, çalgı oldu. Çalgı olmasını hiç beklemiyordum. Çünkü şöyle, hani daha önce koroda hep korist olarak bulundum ve ses üzerine aslında deneyimim vardı, tecrübem vardı. Çalgı üzerine son işte bir yılda meşk usulüyle çalıştık. Doğru düzgün nota da çalışmadık çünkü anca yetişecekti her şey. İşte bir yandan sınavda neler soruluyor ona kulak çalışması, bir yandan da icra çalışması. Hocam ne yapıyorsa taklit ediyordum. Tamamen meşk usulüyle yani. Hı hı. Ama işte çalgı oldu. Bağlamayla girdim ve çalgı eğitimi bölümü oldu. Şaşkındım. Mutluydum aynı zamanda da okula girdiğim için tabii ki. Öylelikle başladı benim lisans hayatım ve serüvenim.
Süper. Peki bu giriş sınavlarındaki hani 3 ayrı bölüme girmişsin ya. Herhalde ilk aşaması ortaktır. İkinci aşamada farklı şeyler soruyorlardır diye tahmin ettim ama nasıldı Gazi'nin o sınav durumu?
Şöyle, aslında hepsi farklıydı. Hepsinde kulak testine girdim. Hı-hı. Önce, daha sonra icrayı sergiledim. Seste de, çalgıda da. Müzikoloji zaten kompozisyon yazdırmışlardı diye hatırlıyorum. Evet. Doğru mu Doğuş?
Evet.
Evet, müzikoloji öyleydi. Hepsinde ayrı ayrı sınava girdim. Hepsinin kendi gerektirdiği şeyler neyse o şekilde bir sınav sergiledim yani.
Anladım. İkinci aşamada yine o zaman işte icra adına daha farklılıklar var ama kulak sınavı herhalde ilk aşama hepsinde.
Aynen öyle. Önce ya giriyorsun ses eğitiminde, önce kulak testinden geçiyorsun. Hocalar aynı. Zaten ben 3 gün arda arda girince artık hocalarla tanışmış oldum.
Kurul hepsinden.
Sen en çok hangi bölümü istiyorsun dediler bana. Yani giriyorsun içine de hangisini istiyorsun? Öyle hocalarla da tanışmış oldum. Giriyorsun sınava. Önce kulak testi yaptılar çalgıda da. Daha sonra çalgıda ne icra ettiysem onu çaldım. Sonra sınav bitti. Ses eğitiminde de aynı şekilde. İkinci gün yine denediler beni. İşte melodi tekrarı vesaire. Müzikolojide zaten yine aynı şekilde aşama var. Daha sonra da kompozisyon.
Peki sonra yani. Kemençe nasıl oldu? Bağlamayla girip kemençeye nasıl?
Yani o geçtim. Şeyde açıklanmıştı sanırsam. İnternette mi? Yok ya da listeye mi? Bir liste açıklanmıştı.
Aynen liste.
O listeye mesela ben girdiğim zaman bende tambur yazıyordu. çünkü hani bağlama ve gitar çaldığımı söylemiştim. Ben de tambur, ben bayağı şaşırdım. Allah Allah, bağlama verirler falan zannediyordum. Tambur fiyatlarına bakıyorum. Aşırı pahalılar falan böyle. Yandık falan. Neyse sonra ben onu neye çevirdim.
Daha ucuz oluyor çünkü falan saçma.
Oralara hiç girmiyorum Özgür ama biraz evet. Biraz doğruluk neyse, payım var. Neyse. Şimdi. Hazal, sen orada kemençeyi görünce nasıl bir tepki verdin?
Şöyle ki klasik kemençe çalgısının nasıl bir çalgı olduğunu bilmiyordum. Çünkü zaten halk müziği kökenliyim. Zaten çok bilinçli değilim. Nerede olduğumu çok bilmiyorum. Müzik istemişim ve hazırlanmışım, girmişim bir anda. Ve listede, aynen liste, internetten bakmıştım hatırlıyorum. Hazal Erdem karşısında da klasik kemençe yazıyor.
Bam.
Klasik kemençe ne? Şimdi ben klasik kemençe ilk duyduğumda Karadeniz kemençesi sandım.
Ben de o ayrımı soracaktım.
Karadeniz kemençesi sandım tabii ki herkes gibi. Ve şaşırdım. Direkt işte üst dönemden arkadaşım vardı okulda, onu aradım. Dedim böyle hani bir yanlışlık mı var acaba, yanlışlıkla mı yazmışlar? Yok dedi. Klasik kemençe nasıl bir çalgı dedim. İnternetten giriyorum nasıl falan diye. Kemanla kabak kemane arası buğulu bir sesi var falan böyle. Biraz nefesli çalgıya benziyor gibi tarif ediyor. Tabii çalınmasının zorluğundan hiç bahsetmiyor. İyice korkmayın diye. Dokunmatik
ve iPad'de de çalabiliyorsunuz falan saçma ya.
Aynen. Öylelikle ismimi karşısında görerek ve nasıl bir çalgı olduğunu merak ederek başladı klasik kemençede. Sonra okula gittim. Tabii ki hemen kurucu müdürümüzle görüştüm. Ve dedim ki bari dedim bağlama olmuyorsa ut olsun. Yani mızraplı çünkü mızraplı olsun. Hani yaylı. Sonra zaten halk müziği, klasik Türk müziği iki farklı alan. Hani sonra işte ne bileyim biri mızraplı, biri yaylı, biri perdeli, biri perdesi falan tamamen değişti ki ben ses eğitimi istiyordum zaten. O anlamda da bir sıkıntı.
Tabii biri yatay, biri dikey diye saçmalıyor ama öyle yani.
Aynen öyle. Sonra işte hoca da dedi ki ut kontenjanımız doldu.
Çok komik ya.
U'da inanılmaz bir ilgi var, evet.
Çok fena maalesef ki. Tabii ben de dediğim gibi bilinçsizim, şaşkınım, itiraz edecek güçte hissetmiyorum kendimi falan. Kabul, yani bir şey demedim. Üzüldüm tabii ki. Sonra öylelikle başladı. İlk iki yıl çok zorlandım. Yani çalgı derslerinde, repertuar derslerinde birebir sınav olan zamanlarda ağlayarak çıkıyordum dersten. Çünkü bir yandan çalgıyı öğrenmeye çalışıyorum. Bir yandan diğer anlamlar, diğer derslerde de eksiklerim var. Onları tamamlamaya çalışıyorum. Bir yandan toplu icra derslerinde arkadaşlarıma eşlik edemiyorum. Çünkü çalgısı değişmeyen arkadaşlarım da vardı. Daha çok çalgısı bağlama olan kişilerin çalgısını değiştirdiler. Okulda bağlama hocası yok diye değişti diyorlar. Sonra çok zorlandım yani. Arkadaşlarım belli bir seviyedeyken ben yeni bir enstrüman öğrenmeye çalışıyordum çünkü. Bayağı bir travmatik oldu o süreç benim için. Hatta okula, müziğe falan küstüm o sırada. O yüzden bu bana çok zaman kaybettirdi. Öylelikle sonradan da işte yavaş yavaş sevmeye başladım. Artık dedim ki keşkeyi bırak. Hani sevmeye çalış veya işte alışmaya çalış bir şekilde. Derken grup çıktı karşıma. Bizim bir grubumuz var. Kadınlardan oluşan bir grubumuz. Grup çıktı. Tabii kemençeyle de bir yandan işte artık hevesliyim, çalışıyorum falan. Derslere daha hazırlıklı gidiyorum. Veya işte olmuyorsa da artık herkesin ortasında bir de şey oluyor. Şimdi çalgıyı yeni öğreniyorsun. Derste hocalar herkese bir yeri denetiyor. Sen en berbat, bir de yaylı çalgı. Daha yer çekmeyi öğrenmişim. Bir şeyler denemeye çalışıyorum. Rezillik. İlk kendimi çok kötü hissediyordum tabii ki. Ama sonradan alıştım. Arkadaşlarımdan da utanmıyordum artık. Yani hani yapacağım. Yani herkes böyle öğreniyor dur diye falan. Böyle bayağı zorluk çektim o sırada.
Bağlama çalmaya işte devam ettin mi?
Karşıma. Bu arada çok mu hızlı gidiyorum ben?
Yo çok güzel.
Tamam. Yani tek önemli olan noktamız şu an kayıttasın değil mi?
Evet.
Ses kaydın açık yani.
Evet. 13 dakika 26 müthiş. Saniyedir.
Müthiş. Okay.
Güzel. Daha, şeyi sorayım sana. Türk müziği topluluğu mu söylediğin? Topluluğunuz.
Evet. Aynen.
Yani tarz olarak.
Aynen.
Kaç Türk kişiden oluşuyor? Yani. Nasıl oluyor? Biraz anlatabilir misin bize?
Tabii ki. Esin bir soru sormuştu. Onu hemen yanıtlayayım. Bağlamaya devam etmedim. Çünkü bağlamada çok hevesli ve istekli bir şekilde başlamadım ama yine de hocam çok iyi bağlama sanatçısı. Onu değerlendirmek istedim aslında. Ve de tabii ki sınava da hazırlık olsun diye. Sonradan zaten kemençeyi öğrenmeye çalışırken bir yandan da bağlamayı devam ettirmeye çalışmak da zordu. Çünkü bir yandan diğer tarafı da toparlamaya çalışıyordum. Derken bağlamayı bıraktım. Yani elime almıyorum uzun zamandır. Öyle. Grubumuz şöyle, Ayça Yücesoy diye bir neyzen arkadaşım var. Onun sayesinde kurulmuş bir grup. Onun hayali olan bir şey aslında. Kültür Bakanlığı'nın gençleri desteklediği proje sayesinde kuruldu. Şöyle ki, Ayça Yücesoy kadınlardan oluşan bir ekiple kadın bestekarların eserlerini seslendirmek gibi bir düşüncesi varmış. Ve bunu Kültür Bakanlığı'na sunmuş proje olarak ve kabul edilmiş. Bir günde bana dedi ki sen de bu grupta yer almak ister misin? Böyle böyle işte konserler vereceğiz. Kadın bestekarların eserleri olacak dedim. Ve grup bir şekilde işte toplandık ve kurulduk. 6 kişiden oluşuyordu en başta. Kanun, ud, ney, klasik kemençe ve ritim. Bir de solistimiz vardı. Şu an 4 kişiyle devam ediyoruz. Ama ilk başta 6 kişiydik. İşte 4 farklı şehirde konser verdik. Ankara, Eskişehir, Kırıkkale. Üniversitelerde konser verdik. Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde konser verdik. Kadın bestekarların eserlerini üniversite öğrencilerine tanıtmak ve bunu kadın bir grupla yapmaktı amaç. Hı hı.
Harika.
Bu düşünce bir kere bence çok güzel bir şey. Onun yanında benim için müthiş bir deneyimdi. Çünkü kemençeyle sahneye ilk defa grupla birlikte çıktım. Bir grupla beraber çalışarak işte ortak eserler çaldım. İşte mikrofon deneyimi, sahne deneyimi, insanların karşısında çalmak benim için müthiş deneyimdi. Zaten gruptan sonra ben kemençeye sarıldım. Yani daha çok sevdim. Toplu bir şekilde müzik yapmanın tadına daha çok vardım. Hı hı. Diyeyim. Böyle işte grup sonra devam etti.
Grubunuzun adı neydi? Buradan da şey yapalım, duyuralım, dinleyenler belki merak edip dinlemek isterler.
Grubumuzun ilk ismi Rengahenk'ti. Rengahenk. Hı hı. Rengahenk'ti. Ama sonradan 4 kişi olarak devam edince biz emeğe saygısızlık olmasın diye ismimizi değiştirdik. Hı hı. Türk Müziği Kadın Topluluğu olarak geçiyoruz şu an.
Hı hı. Okay.
Bu şekilde.
Peki şunu hiç bilmediğim için soracağım. Şimdi mesela benim piyano çaldığım dönemde bizim okul solist olarak yetiştiriyordu. İşte Özgür'ünki müzik topluluklarıyla alakalı bir şeyler yapıyorlar. Ona göre sınavlar oluyor. Sen hani grupta çalmaya başladığımda sarıldım enstrümanıma dediğin için soruyorum. Sizin okulda solistlik üzerine bir eğitim mi veriliyordu? Yoksa sınavlarınız grup içerisinde bir şekilde mi oluyordu? Nasıl yürüyordu o işler?
Şöyle oluyordu, işte konservatuvar zaten sanatçı yetiştiriyor diye biliniyor ama çalgı sınavları bireysel oluyordu, tek. Hı hı. Toplu icra sınavları toplu oluyordu. Yani toplu icra dersimiz vardı, toplu icra dersimizdeki sınavlar toplu bir şekilde oluyordu. Derste ne hangi eser geçtiysek toplu bir şekilde o eseri geçiyorduk, hoca ona göre puan veriyordu. Hı hı. Çalgı derslerinde de çalgı dersinde ne geçtiysek hocayla bireysel olarak o şekilde derste sınavda performans gösteriyorduk. Hocaların karşısında verdiğimiz sınavlarda oldu. Yani topluca hocalar çalgı sınavında işte bizi karşıladığı oluyordu. Hepsinin, hı hı, karşısında tek başımıza sınav verdiğimiz de oluyordu. Aslında evet, bizimki de solistik üzerine bir eğitimi vardı ama eksikleri vardı maalesef okulumuzun. Hı hı. Eğitim vardı da bir şeyi yoktu, yani bunun bir çıktısı yoktu maalesef. Yani 4 yıl boyunca ben okulda okudum ama işte bir kere sahneye çıkıp konser vermedik okulla birlikte. Hadi ben neyse çalgısını gerçekten hakkıyla çalan arkadaşlarım da vermedi. Hmm. Çıkmadı. Bu da okulumuzun eksikliklerinden biriydi. Buradan da söylemiş olayım.
Dadam dam dadam. Dadam dam dadam.
Peki yine bir şey merak ettim. Bir şey daha sormak istiyorum. Ne soracaktım ya? Dur. Unuttum ya. Ya çok seri. Çok güzel soru gelmişti.
Sen de neyi seviyorum biliyor musun? Esin pasaj mı?
Şöyle. Şimdi halk müziği geçmişiyle girdin okula ama işte bağlama, hı, çalan arkadaşlarımızın genelde çalgısını değiştirdiler bağlama hocası olmadığı, hı hı, için dedin ya. İcra bölümü hem halk müziği hem de sanat müziği üzerine böyle karma bir şey mi, yoksa ayrı ayrı dalları oluyor mu girdikten sonra?
Şöyle, ayrı ayrı dalları oluyor. Hocalar halk müzikçi ve sanat müzikçi diye ayrılıyordu zaten. Yani işte keman hocası zaten Türk müziği üzerine okul. Batı müziğiyle hiç şey yok. Hı hı. Alakası yoktu. Türk keman hocası işte Türk müziği üzerine keman derslerine giriyordu. Halk müziği bağlama hocası da bağlama derslerine giriyordu da bağlama sonradan oldu işte. Bizim girdiğimiz zaman yoktu. Sonradan geldi. Ama daha çok klasik Türk müziği ağırlıklıydı okul. Hmm. Yani halk müziği biraz daha geri plandaydı biz girdiğimiz yıl. Çalgıda özellikle. Ses eğitiminde vardı da çalgıda maalesef yoktu. Bağlama çalan arkadaşlarımdan okulu bırakan oldu. İşte sonradan böyle iyice diretip bağlamaya geçen oldu. Benim gibi çırpınanlar da oldu tabii ki aradan.
Evet, yani maalesef. Aslında hani böyle Türk müziği, Batı müziği kapışması, hani bir kapışma değil ama hani bazı görüşlerin arkasında böyle şeyler vardır ya. Yani Türk müziğinin içine girince de orada da böyle halk müziği, sanat müziği bilmem bir şey kapışması halinde var. Ve bizim okul gerçekten çok şeydi o konuda. Çok sert bir Türk müzikçi okuldu bizimkisi. Türk sanat müziği okuluydu yani. Hani bilenler için anlaşma kolaylığı olsun diye Türk sanat müziği diyeceğim makam müziğine. Okulda bağlama hocası iki tane vardı ama bunlar müzikoloji kadrosunda yer alan hocalardı. Yani icra bölümünün şeyinde kadrosu olanlarda yoktu. Ses eğitiminde halk müzikçi hocalar vardı. Okula giren her öğrencinin Türk sanat müziği makam dersi olan nazariyat dersini alma zorunluluğu vardı. Özellikle bu ders ses ve enstrüman bölümlerinde 8 dönem zorunlu olarak vardı. Ve şartlı ders de aynı zamanda. Böyle bayağı bir arkadaşımız şeyden muzdaripti yani. Halk müziği olarak gelmiş. İşte ayak bilmem bir şey falan bir şeyler biliyor ama nazariyat dersinde hiç onlar yok. Yani yepyeni bir dünyaya giriyorsun. Ve işte zorunlu yani birazcık disiplinleşme tek taraftandı okulda sürekli.
Evet.
Yani nazariyat olarak ben çok batılı eğitim pratiklerini alan bir insan olmama rağmen Yıldız Teknik'te bizde de zorunlu. Makam bilgisi 1 ve 2 var. İşte ünlü tamburi özel veriyordu ders bize. Özel hocayı çok severim. Böyle çok disiplinli ve şey bir adamdır. Böyle sınavlarımız 4,5 saat sürüyordu. Böyle 2 soruyu 2 saatte yapıyoruz işte. Bir şeye göçüreceğiz. Çeşnilerdeyiz daha böyle. İşte pençgah çeşnisi falan diyor. Böyle birisi çeşni deyince baharat falan geliyor aklına. O kadar uzak insanlar var. Ve böyle bize sınavda probis veriyordu adam. Sağ olsun yiyin beyninize şeker gitsin falan diye. 4 saat sürüyor sınav yani. İşte taniniler, bol ahenk nısfiyeler bir şeyler böyle yanlış şey de söylemeyeyim de aklımda kalanlar. Oradan sonra gördüğümde gerçekten dedim ki yani zaten bu perde isimlerini söylemek 5 yıl falan sürüyor. Evet. O yüzden meşk sistemi olmak zorunda.
Aynen
yani
öyle.
Taklitle olabilir anca o. Yani taklidin üzerine o teorik bilgi yüklenilebilir gibi geliyor. Çünkü do re mi fa sol la si do değil. Yani Batı müziğini küçümsemiyorum. Onun da teorisi işte nazariyatı bambaşka ama Türk sanat müziği diye böyle konuşuyorlar var ya. Onun nazariyatı çok ayrıntılı ve çok zor bence. Ben çok saygı duyuyorum ya, gördüğümde.
Özgün.
Ya çok dinlemem. Ben çok halk müziği severim. Ama asla saygısızlık da etmem yani güzel.
Özgür bir de şöyle bir şey var. Hani dedik ya şimdi hani Batı Türk geçtik. Türk müziği halk müziği. Onu da geç abi. Bunu Hazal çok iyi birinci şeyden biliyordur ama sizin için hani farklı bir perspektif olsun diye. Ya Türk müziğinin içerisindeki sistemler var ya. Onların içinde bile kavga var abi. Yani bir sistem birliği yok. Bize lisans 1'de giren hocamız farklı bir nazariyat sistemi öğretirken lisans 2'de giren hocamız şimdi o hocanın tüm dediklerini unutun abi. Baştan başlıyoruz. Sistemi değiştirdik bu falan. Ben en son senin de sanıyorum kemençe hocan olan Emrah Tuncel Hoca ile bir nazariyat dersi en son onu da aldım. O da genelde meşk üzerine ve duyum odaklı bir nazariyat anlayışına sahip. En son onun anlattığı nazariyatla birazcık ha bu muymuş böyle yavaş yavaş oturdu bir şeyler. Yani yoksa bunun Areli var bilmem nesi var Ekrem Karadeniz'i var işte şeyi var Rauf Yekta hepsi böyle farklı farklı şeyler. Arelci misin bilmem bir şeysin yok sen evet. Abdülhamit'i savundun yok bilmem neyi savundun falan. Ortalık yani tabii. Yangın yeri ya yangın yeri.
Bizim tabii ister istemez Osmanlı döneminde konuşuluyordur. Yani Türk musikisi.
Seçmeli bir dersimiz vardı. Derslerin ismini hatırlamıyorum da işte Türk ya böyle geniş işte Türk müziği 1, Türk müziği 2 falan gibi bir şeydi. Daniel Mantı diye bir hocamız vardı. Dünyanın en sevimli, en pozitif, en iyi hocası yani gerçekten. Şey diyordu bize ya. birkaç tane böyle şey hazırlamış işte. Biz Batı müziği eğitimi aldığımız için çok bilmediğimizin o da farkında. Ve diyordu ki ya biliyorum, farkındayım, sizin çok fazla şeye çalışmanız gerekiyor. Ama ben bunları hazırladım. Yani önünüzdeki kağıtlara bir bakın. Orada yazan şeyleri şimdi dinleteceğim. İşte ritimler, usuller şöyledir, şunlar böyledir. O kadar sevimli bir adamdı ki. Ve böyle şey, ya ben şeyden de, farklı fakültelerden de çok fazla insan onun dersini almak istiyordu. Çünkü adamın notla ilgili hiçbir sıkıntısı yok. Sadece bununla ilgilenen birileri varsa bunu öğrensin kafasında olduğu için. Onun da Unutulan Makamlar ya da Unutulmuş Makamlar falan diye bir kitabı var hatta, böyle sürekli ödüller vesaireler alıyor. Erasmus öğrencileri falan geliyordu Daniel Hoca'nın dersine. Onlar alıyorlardı. Onlarla iletişimi koparmıyordu falan. O kadar ya benim kafamdaki şeyi değiştirmişti ki gerçekten Daniel Hoca. Yine hiçbir şey hatırlamıyorum. Yine kafam basmadı. Çünkü hani o gerçekten Batı müziği fazla sistematik olduğu için bir tane şablonunuz var. Onu farklı notalardan başlayarak o şablonu işte... nasıl diyelim, koyduğunuz zaman işte majör, minör diziler falan çok basit, tık tık anlayabiliyorsun. Hı-hı. Ama hani Türk müziğinde o kadar Batı müziğinin tekniğine alışmış, teorisine alışmış birisi olunca çok çuvallamıştım. Bir de öyle bir enstrümanım da olmadığı için tam oturmuyordu kafamda. Ya gerçekten inanılmaz, derya deniz yani.
Evet, okuldayken Doğuş'un söylediklerinin üzerine ekleme yapayım. Şöyle, bana denk gelen nazariyat hocaları çok iyiydi. O konuda şanslıydım. Şanslı olduğumu düşünüyorum. İlk yıl evet zorlandık. Böyle bir denizin içine attılar bizi. Böyle boğulmadan yüzmeye çalışıyorduk resmen. Çünkü Özgür dedin ya sen, işte 5 yılda öğrenmeye çalışıyoruz perde isimlerini diye. Bize ilk sınavda, tabii, ilk nazariyat sınavımızda perde isimlerinin hepsini ve bunların yanında bir sürü şey sormuşlardı. Ezberlemek zorundaydık. Ama sadece ezbere dayalıydı İlk yılki nazariyat eğitimimiz. İkinci yıl Murat hocam, Murat Gürel, Doğuş tanır. Keman hocası aynı zamanda. Murat hoca çok güzel anlattı bize. Çünkü çok basite indirgeyerek anlattı. Ve o korkumuzu sildi tamamen. Sonraki yıl Vasfi Hatipoğlu girdi. Vasfi Hoca da keman hocası. O da tamamen yine aynı bakış açısıyla, yani farklı görüşleri yoktu. Tabii çelişen bazı noktaları vardı ama o sistematik olarak çok daha farklı bir açıdan ele aldı dersi. Biz tamamen mesela makamları bize yaptırıyordu. Yani tamamen sorumluluğu bize yüklemişti Vasfi Hoca. İşte haftaya rast makamını öğreneceğiz. Rast makamından 10 eser bulun. Bu 10 eseri inceleyin. Nerede ne yapmış? Eser nerede başlamış? Hangi perdeden başlamış? Hangi notada bitmiş? Hepsini not alın. En son bu 10 eserden rapor yazın. İşte makam o diyordu. Yani eserlerden çıkarıyoruz zaten makamın nasıl olduğunu. Ve ona göre değerlendiriyorduk. Onun üzerine bir de sınıfta sesimizle seyir yapıyorduk. O makama dair ve müthiş bir şekilde oturuyordu. Çok şey kattı bana o yüzden. Yani nazariyatı en çok sevdiğim dersti benim. Okuldaki hocalar da o anlamda hep böyle okulun eksi yönlerini söylemeyeyim. Artı yönleri de gerçekten güzeldi. O anlamda bayağı dolduk.
Demiştim iyi, harika, bir öğrenci olduğunu zaten ama yani şey, senden bir önceki, birkaç bölüm önceki konuğumuz kimdi biliyor musun Azal? Mahsun'du. Kimdi? Mahsun'un da. Yani böyle arkadaşlar.
Mahsun ya. Çok iyiymiş. Keşke dördümüz olsaydık. Mahsun'la aynı anda olsaydım ben.
Yani böyle Türk Müziği Konservatuarı'nın en iyi öğrencisiyle böyle en kötü öğrencisini böyle konuk. İşte bakın yelpazemiz bu kadar geliş falan. Çok iyi ya.
Yok, peki, en iyi öğrencisi değilim tabii ki. En iyi öğrenciler var yani. Daha iyi öğrenciler var. Ama şöyle ki kötü bir yerden başlayıp iyi bir yere geldiğimi düşünüyorum. Yani evet, en dipten başlayıp bir şekilde bir yol kat ettim. Bence okulda o demek. Yani bir şekilde yol kat etmek demek. Evet, onu başardığımı düşünüyorum.
Süper. Peki en anksiyeteli anı, sınav, sahne, konser aklına gelen var mı?
Var. Üniversiteye girdiğimdeki sınavlar, işte yetenek sınavları çok fenaydı. Bir tanesini anlatabilirim. Kırıkkale'deki işte Kırıkkale'de de müzikoloji bölümüydü sanırım. Kırıkkale'ye girdim. Sınavda işte şey giymiştim. Böyle kolunun burası açık bir şey giymiştim. Bağlama çalacağım, sonra da bir şey söyleyeceğim. Sesimle de icra yapacağım. Hem çalacağım, hem söyleyeceğim, hem kulak testi. Öyle bir sınavdım. Önce çaldım ama çalmaya başladım. Bu kolumdaki şey tüldü, burası da. O yüzden bağlama kaymaya başladı. Sonra durdum. Tekrar başlayabilir miyim dedim jüriye. Çıkardım kolumdaki şeyi. Koldan böyle çıkıyordu. Buradan böyle sallanıyor üstüme giydiğim kol. Çıkardım. Sonra işte çaldım, neyse. Bitti. Sonra ayağa kalktım. Kol buradan hala sallanıyor. Bu sefer sesimle icra yapacağım. Tekrar giyebilir miyim dedim. Giydim ve işte hocalar da koptu karşımda tabii. Eğlenceli ve şeydi ama aynı zamanda da çok stresliydi. Anksiyeteliydi yani.
Anladım. Bana çok güzel olmuş. Komikmiş.
Ya bir de bağlamanın gerçekten yani nasıl zapt ettiklerini o enstrümanın. Benim de ortağım bağlamacı. Ya o tutulabilen bir şey değil bence. Her an kayar yani. Hiç ergonomik bir enstrüman değil.
Tabii o tekniğe göre değişiyor esincim. O şimdi divan dediğinde saçma değil mi?
Meydan sesi.
Ben de babamdan bildiğim için.
Çok ilginç.
Tekne sesi abi, en sevdiğim ses zaten.
Alışmaya bağlı olarak değişiyor. Bağlamadan sonra benim buramda sanatçı hastalığı diyorlarmış buna sanırım.
Bilekte mi?
Şey çıktı. Bilekte aynen bir şey çıktı. Böyle kis. Bir kemik kıkırdak gibi bir şey. Kis çıktı. Evet. Tutmaz
Allah olduğundan. Allah işte edelim. Yardımcımız olsun ya. Sanatçı hastalığı gerçekten.
Tenisçi dirsekleri mi? İşte karpal tünel kistleri mi? Ey yavrum.
Tabii. Her şeyin bedeli var. Evet. Geliyor. Şimdi sizlerle de saçmalıyor. Tam radyo programı ses tonuyla konuştu.
Sesi yükseltmişler.
Özgür, bir şey soracağım sana ya.
Tabii ki.
Senin bir bağlama geçmişin vardı değil mi?
Babam 8 yaşında başlamış kendisi. Ben de doğduğumda aslında hep bağlama sesiyle büyüdüm. Türk halk müziğiyle büyüdüm. Hı hı. Ama neden? Ya şöyle durum karıştı. Ya karışık anlattım ben. Şöyle başlayayım baştan. Babam Buca Eğitim Fakültesi keman bölümü mezunu. Hı hı. Üniversite keman bölümü üzerine. Aynı zamanda ben de o dönem keman çalarken, konservatuardayken nasıl hobi olarak elektrik bası yöneldim ve sonra bu benim mesleğim oldu. Onu seçtim. O da aynı şekilde müzik öğretmeni. Bağlama çalıyor. Dolayısıyla aslında bağlamayı çok severek keman ikisine beraber çalıyor ama bağlamaya daha çok yöneliyor. İşte doğduğumdan beri evde bağlamayla alakalı bir şey vardı ve özellikle divan bağlamayı çok seviyor. Neşet Ertaş, Çekiçeli, Muharrem Ertaş gibi sanatçıları çok sever. Böyle ben hep görüyordum, bir 9 yaşında bir şey çöğür metodu yazıyor, bir şey yazıyor falan,
çöğür
böyle
notalar metodu, var bir şey. Evet. Bir tane böyle var galiba zaten, çöğür metodu.
İşte böyle evde 7-8 tane bağlama var. Biz böyle pasaja gidiyoruz, bağlama yaptırıyoruz bilmem ne falan. O dönem işte hatta Türk işte Özer Hoca'dan aldığım ders döneminde halk müziği notalarıyla işte halk müziği notalarıyla Türk müziği notalarını karşılaştırıyordum. Yani tamam hepsinde komalar var ama aralarında bambaşka farklı durumlar var. Sanırım farklı makamlar da vardır. Tam bilmiyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Siz daha bu işin içinde olan insanlarsınız. Ama halk müziği ayırmayayım. Yani ben çok Türk müziği dinlemem. Saygım vardır ama halk müziğini çok severim. Özellikle Kırşehir yöresi, Kırıkkale yöresi, o tarafları çok çok severim. Onunla alakalı bağlamaya olan bilgim vardı. Çalmaya başlıyordum. İşte şu metresin önü, mihribanlar falan bir şeyler. Bizim o zaman müzik dükkanımız vardı. Özgür Müzik'ti adı da. Sanırım 2000 kaçtı ya? 2005'te mi açtık? Unuttum. Bir 5-6 yıllık bir süreçte orada İyice babam bağlama dersleri veriyordu. Ben klasik gitar dersleri veriyordum. Aynı zamanda konservatuvarda kemancıydım falan. Öyle yani dıngırdatıyoruz derler ya, öyle bir şey. Yani öyle bilinçli bir şekilde burada koma geliyor falan, burada şu var. Ama şu an böyle bu süreçte karantinada dertlenince meditasyon olarak çalıyorum diye. Gerçekten öyle bir meditatif durumu var bence. Babamın güzel bir oymadut divan bağlaması var. Böyle elden geldiğince amatör olarak çalmaya çalışıyorum yani.
Hmm. Evet, teşekkür ederim. Sorumun yanıtını aldım aslında. Şey soracaktım ya. Şimdi biz okulda çok ağırlaştırılmış Türk müziği dersi aldığımız için bu halk müziğinin tarafını çok görmedim açıkçası. Yani halk müziği repertuarı dersim de vardı ama o derslerde böyle halk müziği çok işte sistematize edilmeye çalışmış mı, bir sistematiği var mı falan gibi şeyleri hiç konuşmadık aslında. İşte kimisi, Hazal sen de bilirsin, işte ayak diyor, kimisi bilmem bir şey diyor, yok yöreye göre ayıralım diyorlar falan. Yani
ya şöyle bir örnek vereyim, böyle çok küresel bir örnek olacak aslında. Neşet Ertaş veya işte New Orleans'ta çalınan caz müziği veya Mississippi'de gitar çalan, blues çalan abi, bunların hepsi aynı tür ya da Türk müziği. Ustalar bunları çalıyorlar. Sonuç olarak yıllar geçtikçe bunlar çok güzel melodiler olduğu için insanlar tarafından, teorisyenler tarafından notaya alınıyor. Hı hı. Aslında yani Charlie Parker'la Dede Efendi arasında çalınarak ardından teorize edilen şey arasında hiçbir fark yok.
Seni vuracak.
Sadece coğrafya fark var. Ben böyle diyorum. Gelsinler, ben düşüneceğim bu Odri meydan yani. Ya ben öyle estirmiyorum. Müzikolog değilim. İşte müzik tarihçisi değilim ama bu benim kendi öngörüm, ama baktığımda da yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Charlie Parker'ın zamanında çaldığı sololar sistematik bir şekilde notaya alınmış, kitap yapılmış, omnibook demişler işte. Türk müziği icracılarından çoğunun o mesh sistemleri çalınıyor. O yüzden işte Hazal'ın bahsettiği şey sonuç olarak mesh usulüyle hocanın veya ustanın veya çalıcı kişinin çaldığı şey, karşıdaki insan kulak yoluyla ve görsel teknikle onu görerek, taklit ederek başlıyor. Ardından ya bu nota denilen şeyler klasik müzik dışında bu şekilde ortaya çıkıyor ve çalan insanların, tekrar söylediğim gibi, çaldığı şeyler notalara dökülüyor. Bir alfabe yazılıyor onlara ve kayıt altında tutuluyor diye düşünüyorum.
Ben de bunun yazılı kültürden sonra geliştiğini düşünüyorum. İlk etap sözlü kültür.
Ben ayrılıyorum.
Müzikoloji geldi işte.
Oğlum, okuyoruz biz de şeyler.
Güzel. Ben cümle kuramadan böyle anlatıyorum ama işte idare edin. Evet.
İşte böyle. Evet, benim Türk müziği bilgim olmadığı için pek fazla bir şey konuşamıyorum şu anda. Dahil olamadım. Yazılı kültür falan diye girdim.
Evet,
neden peki yazılı kültür üzerine düşünüyorsun? Ondan sonra olduğunu.
Şeyde, sözlü kültür zamanında sanki daha bu meşk sistemi, yani sözlü kültüre daha yönelik bir takım şifreler barındırıyormuş içinde gibi hissediyorum. Yazılı kültüre geçildikten sonra sözlü kültürdeki o ya işte sen bana bir şey anlatırken benim bir hata yapma ya da senin söylediğin şeyi değiştirme falan gibi şeylerim var, lükslerim var. Ama yazılı kültüre geçip bu kayıt altına alınmaya başladığından itibaren artık bunun sadece kayda alındığı haliyle çalınması ya da söylenmesinin gerektiğini düşünüyorum. O yüzden mesela Batı müziğinin hani teorisi oturmuş falan filan dedik ya, yani oturmuştan kastım hani çok daha sistematik. Bununla ilgili olduğunu düşünüyorum. Batı'da bir takım şeyler daha hızlı notaya alınmaya başladığı için, kitaplaştırılmaya başladığı için yazılı bir şeyi hep sonraki nesiller aynı şekilde yapmış. Pek değiştirmemişler. Ama işte halk müziğinde, klasik Türk müziğini bilmiyorum ama hani halk müziğinde de bu hala sözlü kültürdeki gibi bir takım esneklikler olduğu için belki de onların teorisinde hala işte farklı farklı bakış açıları var filan dediniz ya, sözlü kültüre has bir takım şeyler taşımasından olduğunu düşünüyorum.
Orada şöyle bir şey açabilirim. İlk işte Türk müziğinin ilk yazılı kaynakları aslında 15. yüzyıla dayanıyor. Safiyettin Abdülmumin Urmevi'nin yazdığı bir
giriş.
kaynak var. Edvar var. Bu Edvar mantığı da aslında böyle...
Kitabulu Edvar değil mi?
Özgür, girme oralara ya.
Pardon. Ya ben de aldım doktora da bir derse böyle biliyorum en azından.
Edvar gelince tanıdık, yapıştı Özgür.
Sıcacığım şu an. Evet. Devam edelim.
Ondan sonra Farabi'nin var böyle müzik üzerine çalışmaları. Hatta ud üzerinden işte Vusta'yı Bınsır, Vusta'yı Hısır falan gibi böyle parmak isimlendirmiş ve o parmak işte bu hınzır parmağını kullanırsan işte bilmem ne, ondan sonra da şu parmağa geçersen işte bilmem ne makamatı gibi sistematize etme çalışmaları var. Bu sistematize çalışmaların ne kadar intikal etmiş, ne kadar ulaşmış orası birazcık göreceli. Osmanlı dönemine geldiğimiz zaman da bu sistematize etme olana şeyinin daha çok Osmanlı'daki yabancılar tarafından kaleme alındığını, çünkü en azından onlarda birazcık daha bu yazılı kültür, Esin de bahsettiği gibi daha önceden oturduğu için Albert Bobovsky, yani diğer adıyla Ali Ufki, bir de Dimitri Kantemiroğlu, o da bir nereninde şeyin işte şey ya Dimitri Kantemir ne Drakula değil
Ermeni
mi ya?
Ermeni miydi?
Şey Romanya, Eflak Boğdan, ha tamam. Eflak Boğdan'ın şeyisi, gasp ediyorlar çocuğu. İşte babası oranın şeyisi, ne denir, valisi falan. Hani ayaklanma çıkarmasın diye oğlanı alıyorlar falan böyle ve sarayda ama iyi bakıyorlar. İşte müzikle ilgileniyor falan. Yani ilk kaynaklar, Türk müziğin ilk kaynakları onlar. Onlar da şey zaten, eserleri derliyorlar aslında. Hatta ilk derlemecilik çalışmaları bu mu acaba falan diye böyle bir dayandırma çabası da var katılmamakla beraber. İlk Türk müziğinin ilk nedir mecmuaları, Türk saz ve söz mecmuaları bunlar. Yani öyle de baktığımız zaman birazcık şey gibi oluyor sanki. Evet, yani batıda oturmuş bir yazılı kültür geleneğinin sonucunda bunlar oluşuyor. Ya tabii ki başka yazan isimler de var. Şeyle aynı dönemde Ali Ufki ile aynı dönemde Nai Osman Dede var mesela. Hatta çok tartışma içerisindeler. Nai Osman Dede mi Ali Ufki'den çaldı? Ali Ufki mi Nai Osman Dede'den çaldı? Hani onların da birazcık şeyi var. Bir de malum bir Cumhuriyet dönemi müzik politikalarımız var. İşte dönemin ulus devlet mantığına oturtmaya yönelik bir, hadi bir ulusun müziğini yapalım mantığı var ama yani biz şu bugün görüyoruz ki işte Karadeniz'deki halk müziği çok farklı, işte İç Anadolu çok farklı, Güneydoğu Anadolu çok farklı, Ege'de aynı şekilde, ona keza yani aslında aşırı farklı durumlar var. Bu da bizi hani bir açmazın içine sürükler eğer bir üst çatı altında toplamaya çalışırsak. Ha, eğer illa da bir üst çatı dememiz lazımsa, bu da benim kendi görüşümdür, makam müziği diyebiliriz buna. O zaman da işte Mısır, Lübnan, Arabistan ya da işte Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyetlerindeki mugam tekniği, işte bunların hepsini bir arada bir terim içerisinde başlık bulunduran bir kavram ortaya çıkıyor aslında. Böyle yaklaşmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Yani illa da bir çatı altında toplayamayabiliriz eğer. Eğer işte o zaman Cumhuriyet dönemi müzik politikalarının yaptığı hataya düşmüş oluruz ki günümüzde dinlediğimiz halk müziği ne kadar halk müziği? Orası da zaten büyük bir soru işareti aslında. Ne kadar çok konuştum. Of.
Küçük bir müzikoloji dersi.
Seminerin için oldu. Çok teşekkür ederiz Doğuş.
Ben de ekleme yapabilir miyim?
Tabii ki.
Tabii ki.
Şöyle Doğuş, en başta da dedin ya hani kendi içinde bile çelişen düşünceler var aslında diye. Yani kişilerin kendi içerisinde bile çeliştiği şeyler var. Türk müziği anlamında. O yüzden tek bir kaynak da gelmiyor. Farklı farklı bir sürü kaynak ve hepsi birbirinden farklı şeyleri savunuyor aslında. Aynı şey anlatıyorlar ama farklı şekilde anlatıyorlar. O sebepten de bence kaynak konusunda eksiklikler var. Yani tek bir çatı altında toplayamamızın nedeni bu bence. Toplayamamamızın nedeni.
Evet.
Ben de cümle kuramıyorum.
Çünkü sen de konservatuarlısın falan diye böyle hepimizi gömüyormuş. Evet.
Bir kaşığı daha bana geliyor.
Evet, bir ama bana 10 tane falan gelmesi lazım. Ben direkt gerçekten Hazal yine çok güzel kendini ifade etti. Benim gerçekten kaşığıdan başlamam lazım. Tüm dinleyicilerimizden kaşığı bekliyorum. Bu arada kaşığı ismisi de sevgili dostum Hasan Dağlar'a ait. Onu da buradan anayım. Teşekkürler.
Peki sana gerçekten mesela bu yayından sonra kaşığı hediye etmek isteseler ya. O zaman işte bak biraz bizi çok fazla insanın dinlediğini falan düşünebilirim.
Tabii ki. Neden o? Bence dinleyecek yani.
Sana bakalım, bir sürü kaşığı gelsin.
Olabilir. Hazal... Kuş yemi de gelebilir bana.
Hazal bu arada işte biz kaydı açmadan önce konuştuk. Bizde yüksek lisans. Bizde yalnız. İşte değil mi? Anksiyeteli müzik sohbetlerinde yüksek lisans. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi icra icra bölümünde. Doğru mu söylüyorum?
İcrada değilim. Yok yok. Müzik bilimlerindeyim ben de.
Sen de müzik bilimlerindesin.
Tabii.
Evet.
Müzik bilimleri ve teknolojileri fakültesi. Sanırım son ismi böyle. Daha tam oturmamıştı bir şeyler.
İşte senden sonra ismi
böyle. Müzik teorisi bölümü benimki.
Ha, müzik teorisi.
İcrada değilim. İcra bu yıl açıldı zaten.
Evet, pardon, benim hatam o bu arada o şey oldu, o fakülte ayrıldı böyle, teknolojiyle müzikolojiyi ayırdılar, biz müzikolojideyiz şimdi esinle. Baya bir sıkıntı,
biz de teknolojinin altındayız işte, müzik teorisi olarak.
Yani baya bir sıkıntı çekmişsiniz anladığım kadarıyla ders döneminde,
karma karma olmuş.
Evet aynen, yani özellikle şehir dışından gelenler çok sıkıntı çekti, ben o zaman Ankara'daydım. Ama dersler evet biraz.
Tez konun ne? Onu soracaktım.
Tez konum çok güzel. Çok güzel bir yere girdim ben yine tez konumda. Arel diye başlıyor. Hüseyin Saadettin Arel nazariyatında Zengüle makamının şeddleri üzerine analiz. Tam ismi bu.
Ben şu an terk ettim yani, burada değilim. Saadettin Arel'le kadar okey. Ama sonrası zor.
Hangi makam dedi?
Zengüle.
Ha, Zengüle, tamam.
Aynen.
Özgür ben ya, üç Zengüle kere falan duydum ben. O konservatuarda üç kere falan duydum. Şaka şaka.
Süper ya. Ne güzel işte.
Aynen. Şu güzel an... sevdiğim bir taraf işte. Ama bayağı bir bu sırada ara verdim. Yani bu süreçte ara vermiş oldum. Ben evlendim bu arada. Yeni evlendim. 2 aylık evliyim.
Çok güzel.
Aynen. İşte biraz onundan dolayı falan birazcık şey oldu. Sarsıldı tez. O yüzden inşallah güzel bir şekilde devam edeceğim, bitireceğim.
Hazal'ı arıyorum. Yaparsın. Hazal hayatında neler değiştiriyorum? Hiç İstanbul'a taşındım, evlendim falan böyle. Sanki ama cümlenin başı hiç'le başlıyor. Çok komikti ya. Evet.
Öyle. Okula çok isteyerek girdim bu arada, müzik üniversitesine. Çünkü işte lisansta yaşadığım şeylerden sonra tabii ki yüksek lisans yapıp ben de akademik olarak devam etmek istiyorum. Yani o yaşadığım şeylere rağmen öyle devam etmek istiyorum hala. Yine çok hani zorlu bir süreçti o yüksek lisansa hazırlanmak. Eksiklerim çoklu bir yandan tamamlamak falan, ama çok şükür istediğim yere güzel bir şekilde girdim. Müthiş bir ortamı var. Hocalar müthiş. Zaten siz de biliyorsunuzdur. Bizim lisanstan sonra ben üniversite ortamını orada gördüm. Her anlamda. Doğuş. Sence de öyle mi?
Bence de öyle. Kesinlikle katılıyorum sana. Evet.
Aynen. O yüzden çok mutluyum.
Peki şey soracağım sana. İstihdam hani akademiye yönelmen birazcık mecburi mi? Yani hani konservatuvardan mezun olan bir klasik kemençe sanatçısının günümüz Türkiye'sinde iş bulma oranı böyle nasıl?
Şöyle, mecburi değil, istediğim için. Çünkü okulda işte bu alanda örnek aldığım güzel hocalar vardı gerçekten. Üniversitedeyken de söylüyordum zaten, hocalara da söylüyordum. O yüzden akademik olarak ilerlemem mecburi değil, isteyerek. Anladım. Ama kemençede iş bulma konusunda tabii ki sıkıntılar var. Yani özellikle kemençede zaten. Hani piyasada yer almak zaten zor kemençeyle bence. Onun yanında işte TRT'ydi, Kültür Bakanlığı'ydı, ne bileyim Cumhurbaşkanlığı Orkestrası, Türk Müziği Korosu falan, hiçbirinde yani öyle bir kadro açığı veya vesaire zaten hani bizi beklemiyorlar, öyle de bir durum var. Başka işler de yürüyor ya, zaten her öğrencinin bence zor konservatuvar mezunu olan. Onun dışında kemençe ekstra bir zor
çünkü
bence.
Piyasadan da mahrumsun aynı zamanda. Yani böyle akşam 8-9'a böyle abi kemençe lazım falan diye bir şey olmuyor. Mesela Özgür buradasın diye Özgür diyorum. Atıyorum işte bir bas gitar piyasada daha çok popüler müzikleri çalabileceğim bir enstrüman olduğu için, sen tabii ki çok çok daha iyi bilirsin bunu, birazcık daha hitabı geniş olduğu için, ama kemençeyle hani Ramazan'da bile belki çok zor iş bulamayabilirsin yani.
Ramazan'da neyi tercih ediyorlar daha çok? Kemençe bilinmiyor çünkü.
Evet.
İşte o yüzden zor.
Ama tabii ki işte Hazal gibi akademik kariyer yapan insanlar sayesinde insanlar yetiştirilecek. Enstrüman daha yaygın hale gelecek. Evet. Öyle de bakmak lazım pozitif tabii anlamda.
Evet, evet, güzel bir noktaya değindim.
Ona göre istihdam sağlanacak falan filan. Neden olmasın
ya? Ya tabii bunların yanında mutlu olmak da önemli. Mutlu muyum? Mutluyum. En önemlisi de o. Tabii maddi boyutunu düşünmezsek.
Hazal anksiyeteli değilmiş. O zaman iptal ediyoruz. Pasajımızı.
Yok, içim öyle de yansıttığım görünüş çok öyle.
Şaka yapıyorum, şaka yapıyorum.
Şaka. Ben de şaka yapıyorum.
Kendi adıma çok memnun oldum. Seni tanıdığım için yani.
Evet, ben de aynı şekilde. Oldum. İyi ki geldin. Çok evet, güzel şeyler çok öğrendik. Teşekkür ederim. Hiç bizim de bilmediğimiz bir alanla alakalı bir şeyler sorma evet,
çok
fırsatı.
Çok öğretici oldu benim için de. Evet. Acayip.
Ben de sizi dinleyerek çok şey öğreniyorum farklı alanlardan.
Ne mutlu.
Gayet güzel.
Evet.
Umarım dinleyiciniz bol olur. Bunu aslında girişte söyleyecektim. Öyle ayarlamıştım ama heyecandan unuttum.
Olsun. Olsun. Çok teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz. İyi ki geldin Hazal. Kırmayıp bizi. Böyle söyleyeceksin.
Ay, siz iyi ki konuk. Siz iyi ki konuk ettiniz beni Hazal.
Bizi kırıp geldiğin için dediğim için hep yanlış söylüyorum diğer konuklara da. O yüzden Doğuş öyle bir espri.
Bence ya. Sen kendine çok yükleniyorsun. Gayet güzel duyuluyor cümlelerinde.
Anladım. Esinle çok teşekkür şekilde. Ederim. Hiç çünkü anksiyeteden yani, dolayı. Müthiş hepiniz.
Cidden çok güzel. Dinlemek zevkli oluyor. Yani ilgi alanı bu alanda olan kişiler için yararlı, eğlenceli. Bu korona dönemlerinde özellikle. Böyle reklamımızı yapacağım ben de.
Teşekkür ederiz.
Teşekkür ederiz.
Oley. Kaydedildi.